أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Değerli abiler, inşallah bu haftaki dersimizde de rububiyette şirk şekillerinden biri üzerinde durmaya devam edeceğiz. Geçenki derste uğursuzluk inancıyla alakalı bir konu ele almıştık. Bunu işlemiştik. İnşallah bu hafta ele alacağımız konu abiler halka, iplik, nazar boncuğu ve benzeri şeylere asmak, takmak. İnşallah abiler konumuz bu olacak. Abiler biliyorsunuz kimi insanlar bu halkadan, iplikten, nazar boncuğundan vesaire böyle şeylerden birini ya bedenin herhangi bir azasına asıyor. Boynuna asıyor mesela. Veyahut da çocuğuna asıyor. Veyahut da arabasına asıyor. Veya hayvanına asıyor. Veyahut da evinin ya da iş yerinin herhangi bir yerine asıyor. Veyahut da kapılar üzerine asıyorlar, değil mi? Malum. Abiler geçenki dersimizde uğursuzluk inancıyla alakalı, uğursuzluk inancının hükmüyle alakalı ne söylemişsek işte bu tür şeyleri takmanın hükmü hakkında da söyleyeceğimiz şey aynıdır abiler. Nasıl yani? Eğer ki abiler bu taktığı şeyin bizatihi nazar, işte hasetçinin şerri ve cinin musallat olması gibi veya işte romatizma gibi, basur hastalığı gibi var olan herhangi bir sıkıntıyı kaldıracağına veyahut da hafifleteceğine, yani fayda vereceğine inanırsa veyahut da işte sıkıntıyı meydana gelmesinden önce def edeceğine inanırsa, yani başka bir ifadeyle abiler astığı şeyin bizzat kendi başına müstakil olarak kendi bu şekilde böyle bir tesir gücü olduğuna, böyle bir gücü kuvveti olduğuna inanarak eğer asarsa abiler, işte bu kimse ne yapmıştır? Allah-u Teala'nın her şeye kadir olma sıfatında, yani kudret sıfatında bir şeyi meydana getirme sıfatında ve mutlak fayda verme, yani zahir görünür bir sebep olmadan mutlak anlamda fayda verme sıfatlarının bir parçasında Allah-u Teala ne yapmış olur? Ortak koşmuş olur abiler. İşte bu rububiyette şirktir, inançta şirktir, değil mi? Aynı şekilde abiler bakın bu uluhiyette de şirktir. Neden dolayı? Çünkü bak bu kimse fayda verir inancıyla kalbini bu tür şeylere bağlıyor, değil mi? Halkaya bağlıyor, nazar boncuğuna bağlıyor, ipe bağlıyor, şuna bağlıyor, buna bağlıyor. Fayda verir inancıyla abiler kalbini bu şeylere bağladığı için, bunlara dayandığı için ne yapmış oluyor otomatikmen? Bir kalp ameli olan tevekkül ibadetini Allah'tan gayrısına, o güvendiği, o dayandığı şeye sarf ediyor. Tevekkül bir ibadet değil midir? İbadettir. İnşallah bunu uluhiyette şirk meselelerinden bahsederken bunu da tek olarak ele alacağız. Yani tevekkülde şirk, ne zaman şirk olur, ne zaman büyük şirk olur, ne zaman küçük şirk olur vesaire. Bunları anlatacağız. Ama abiler nedir? Bu tevekkül ibadetini aynı zamanda ne yapmaktır? Allah'tan başkasına da sarf etmek olduğu için, yani tevekkül ibadetini, bir kalp ameli olan tevekkül ibadetini Allah'tan başkasına sarf etmek anlamına geldiği için aynı zamanda bu aslında uluhiyette şirk de oluyor, değil mi? Ama abiler eğer ki o sıkıntıyı kendisinden kaldıranın veya hafifletenin, sıkıntının daha gelmeden önce def edenin Allah-u Teala olduğuna inanıp da Allah-u Teala'nın işte bu tür şeyleri, sıkıntının kaldırılmasını, sıkıntının hafifletilmesine veya da sıkıntının daha gelmeden önce def edilmesine sebep kıldığına inanırsa, ki Allah-u Teala halbuki bunları sebep kılmamıştır, değil mi? Zararın işte az evvel saymıştık, işte nedir? Nazardır, hasetçinin şerridir, cinin musallat olmasıdır, değil mi? Veya da bazı böyle hastalıklar, romatizma gibi, basur hastalığı gibi, değil mi? Bu tür yani zararların kaldırılması veyahut da hafifletilmesi veyahut da daha bu tür zararların gelmesinden önce bunların def edilmesine Allah bunları sebep kılmış mı? Tıpkı mesela senin işte öksürük hastalığının iyileşmesi için Allah-u Teala'nın işte bir bitkisel ilacı sebep kıldığı gibi, değil mi? Allah-u Teala bunları sebep kılmış mı? Kılmamış. Ama nasıl inanıyor? Bu bir sebeptir diyor yani. Yoksa normalde zararı kaldıran veya da zararı hafifleten, fayda veren kimdir? Allah'tır. Bunlar değildir ama bunlar sadece nedir? Bir sebeptir zararın kaldırılması, hafifletilmesi veya da def edilmesi için bunlar bir sebeptir diye inanırsa abiler bu kimse de ne yapmış olur? Allah-u Teala büyük şirkle ortak koşmuş olmaz. Çünkü nedir? Zararı def edenin, fayda verenin, değil mi, hafifletenin Allah olduğuna inanıyor, değil mi? Ama ne yapmış olur? Küçük şirk koşmuş olur. Çünkü Allah-u Teala'nın şeriatla, yani vahiy ile sebep kılmadığı, mesela bal, Allah'ın şeriatla sebep kılmış olduğu bir şey değil mi? Ve de çörek otu. Rukiye, bak Allah bunları nedir? Şifanın sebebi olarak olduğunu ifade ediyor değil mi? Yani Kur'an'da ve Resulullah Aleyhisselam'ın diliyle şeriatta bunlar sebep olarak var demiş. Ve de açık bir tecrübeyle abiler. Sabit ki işte şu ilaç ve de şu vesaire işte kimyasal ve de bitkisel ilaç nedir mesela ve de şu şey yapmak şunun oluşmasına sebeptir diye mesela açık tecrübeyle bilinen şeyler var değil mi? Ama bu tür şeyler, bu işte yani bu tür şeylerin zararının kaldırılmasına, hafifletilmesine, defedilmesine sebep olmadığı için abiler ne olmuş oluyor? Küçük şirk koşulmuş oluyor. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın fayda vereceği zannedilen, işte sıkıntıyı def edeceği zannedilen bu halkadır, ipliktir, nazam boncuğudur vesaire böyle bu tür şeylerle alakalı bir takım hadisleri var. O hadislerden mesela birkaçını okuyayım inşallah. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki مَنْ تَعَلَّقَ تَم۪يمَةً فَلَا أَتَمَّ اللّٰهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً اَوْ وَدَعَةً iki şekilde de okunabilir. فَلَا وَدَعَ اللّٰهُ لَهُ. Her kim diyor bir temime asacak olursa, temmeden kasıt ne yapabilir? Yani nazardan, hasetten, cinlerin musallat olmasından ve buna benzer afetlerden ya da işte az evvel söylemiştim yine romatizma gibi, basur gibi böyle herhangi bir hastalıktan koruması için abiler boyuna takılan, boyuna asılan inci kolyeye ne denilir abiler? Temime denilir. Mesela Araplar, Arap müşrikleri, Resulullah Aleyhisselam'ın hani davetle ilk muhatap olan Arap müşrikleri mesela nazardan korur diye çocuklarına temime asarlardı abiler. İşte bakın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam her kim bir temime asacak olursa, fakat şunu da söyleyeyim abiler, bakın şimdi burada aleyhissalatü vesselam yani bunun nehyedilmiş olan bir şey olduğunu söyleyecek. Yani temimenin, fakat temime abiler tabi sadece böyle yani inciden oluşmuş olan işte boyuna asılan kolyeden ibaret değildir abiler. Yani kimi alimlerin de belirttiği gibi aslında bu temime kavramının için aslında böyle fayda vereceği, zararı def edeceği veyahut da işte buna sebep olacağı zannedilip de asılan aslında her şey şimdi okuyacağım ve birazdan okuyacağım hadislerin aslında kapsamına giriyor. Nehyin kapsamına giriyor aslında. Yani sadece o inci kolye değil. Nedir? Fayda verir zannıyla, zararı def eder zannıyla veyahut da buna sebep olur zannıyla asılan her şey de abiler nedir? Bu okuyacağım ve birazdan okuyacağım hadislerin kapsamına giriyor. Yani sadece inciden oluşan kolye olarak anlaşılması tabi doğru değil. Ama yani kitaplara baktığımız zaman temime bu şekilde tarif ediliyor. Fakat kimi alimler hatta bizzat temimenin sadece inci kolye değil başka şeylere de şamil olduğunu söylüyor. Velev ki yani inci kolyeden ibaret olduğunu söylesek bile sonuçta ha inciden olmuş ha başka bir şeyden olmuş değil mi? Önemli olan asılan şeydir değil mi abi? Asılan şey ne olursa olsun hepsi de hadisin kapsamına girer. Bakalım ne diyor bakın aleyhissalatü vesselam. Her kim bir temime asacak olursa, tarifini yaptık, Allah onun işini tamamlamaz. Veyahut da başka bir mana şu şekilde de verilebilir. Tamamlamasın. Allah onun işini tamamlamasın. O niye asmıştı o temimeyi? Neden asmıştı? İşte fayda getirsin, zararı def etsin, zararı hafifletsin değil mi? Hani gelmeden önce işte zararı def edebilsin diye bu şekilde zannederek asmıştı. İşte aleyhissalatü vesselam da diyor ki Allah onun işini tamamlamaz veyahut da başka bir manada tamamlamasın. Yani onun zannettiği gibi ona sağlık vermesin, ona sıhhat vermesin, ona afiyet vermesin. Aleyhissalatü vesselam bakın beddua diyor. Yine devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Her kim diyor veda'a veyahut da veda'a asacak olursa, ki İbn-i Abdülber'in de Temhid kitabında demiş olduğu gibi veda'da temmenin manasında yani aynı anlamdalar yine temme, ki az evvel manasını açıkladık. Her kim diyor veda'a veya da veda'a iki şekilde de okunabilir asacak olursa Allah ona rahat vermez. Ya da başka bir tercümeyle Allah ona rahat vermesin. Allah ona sıkıntı versin. Allah ona keder, hüzün versin. Allah ona şeytanı musallat etsin. Korku ve endişe içinde olsun diyor aleyhissalatü vesselam bakın. Nitekim gerçekten de yani böyle bu tür şeylerin böyle yani fayda vereceğini uman kimselerde gerçekten böyle Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine imanları az olduğu için, zayıf olduğu için, Allah'a tevekkülleri az olduğu için gerçekten bu tür kimselerin böyle bir korku içinde, bir endişe, bir hüzün içinde, her an böyle bir sıkıntıyla karşılaşacak pozisyonda olan kimseler olduğunu görüyoruz değil mi? Yani gerçekten aleyhissalatü vesselamın bu bedduası gerçekten tutuyor. Yine bakın abiler bir başka rivayet aktarayım. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki men teallaka temimeten fekad eşrake. Her kim bir temime asacak olursa şirk koşmuş olur diyor. Tabi biz burada şirk koşmuşu nasıl anlıyoruz? İki şekilde değil mi? Eğer o takmış olduğu halkadır, nazar boncuğudur vesaire, eğer onların bizzat bunlar fayda verir, bizzat bunlar zararı def eder. Bunların böyle bir gücü var, bunların böyle bir tesir gücü var. Müstakil olarak kendi başına böyle şeyleri var etme, faydayı var etme, zararı def etme gücü var bunlarda. Böyle bir şeyleri var etme gücü var diye inanarak takarsa ne olur? Allah'a ortak koşmuş olur, büyük şirk koşmuş olur. Ama böyle bir inancı yok. Bunlar sadece Allah-u Teala'nın yapacağı şeylerdir diye inanarak yapıp da bunların sebep olduğuna inanırsa, yani bunlar bu tür şeylerin oluşmasına sebeptir diye inanırsa, bunlar sebep olmadığı için ne olmuş oluyor? küçük şirk olmuş oluyor. Çünkü Allah bunları sebep kılmamıştır. Yine abiler bakın, İmran bin Hüseyin'den rivayet edildiğine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam ya elinde veyahut da başka bir rivayetinde pazusunda. Sarı bakırdan bir halka bulunan bir adam görüyor ve ona diyor ki bu da ne diyor. Adam da diyor ki ben bunu diyor vahineden ötürü kullanıyorum diyor. Vahine bir tür hastalık abiler. Ya yani ya elde görülür veyahut da omuzda veyahut da pazuda görülen bir hastalık. Sadece böyle erkeklerde görülen bir çeşit hastalıktır ve üzerinde zuhur ettiği azayı böyle güçsüzleştiren, halsizleştiren bir hastalıktır. Ben diyor işte yani bu sarı bakırdan olan bu halkayı yani elime ya da işte başka bir vakitte geçtiği üzere pazuma takmamın sebebi diyor vahineden korunmak için. Bundan dolayı ben kullanıyorum diyor. Aleyhisselam da buyuruyor ki inzi'ha inzi'ha fe innaha la teziduke illa vehnen fe inneke lev mitte ve hiye aleyke ma aflahte ebeden. Onu at çünkü o senin güçsüzlüğünden, hastalığından başka bir şeyi artırmaz diyor abiler. Bakın onu at, onu sen taktığın takdirde o senin aslında hastalığından başka bir şeyi artırmıyor. O sana fayda falan vermez. O senden zararı def etmez. Senden zararı hafifletmez. Tam tersine o hastalığından başka bir şeyi artırmıyor. Demek ki abiler zararı kaldırır veya da zararı def eder. Kastıyla asılan şeyler aslında bir nekisine getiriyor. Zarar getiriyor değil mi? Zayıflığından başka bir şey arttırmaz diyor hastalığından başka. Burada hastalıktan kasıt abiler bedeni, fiziksel hastalık değil. Ruhi hastalıktır. Yani hastalığından başka bir şey arttırmaz. Zayıflığından başka bir şey arttırmaz derken ne kastediyor Aleyhisselatü Vesselam burada? Hani ruhi olan hastalık, nefsi olan hastalıkları kastediyor ki az evvel açıkladık değil mi? Yani bu tür inançlarla, fayda verir inancıyla ya da buna sebep olur inancıyla takan kimselerde böyle görüldüğü gibi Allah'a tevekkülleri az olduğu için değil mi? Allah kadere, kazaya imanları az olduğu için bu tür inançlara böyle korku, endişe, hüzün, her an başıma bir şey gelecek türü endişeler görülüyor ya. Nitekim işte bundan dolayı işte Aleyhisselatü Vesselam yani bu tür şeyler sende vuku bulur diye Aleyhisselatü Vesselam ne diyor işte? Onu çıkart, tam tersi o fayda vermez. O senin güçsüzlüğünden, hastalığından başka bir şey artırmaz buyuruyor. Yine bakın abiler Ebu Beşir el-Ensar radıyallahu anh seferlerinden birinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikteyken Aleyhisselatü Vesselam develerin boyununda asılı olan hiçbir yay kirişini veya gerdanlığı bırakmayıp hepsinin koparılması için bir elçi göndermiştir diyor. Görüyorsunuz yani Aleyhisselatü Vesselam bak demek ki yani bu tür şeylerin hepsini reddediyor abiler. Demek ki bu tür şeylerin takılması dinimizi asla ve asla caiz değildir. Ya büyük şirktir kişinin inancına göre ya da kişiyi dinden çıkartmayan küçük şirktir abiler. Ve daha buna benzer daha yani bu tür böyle bazı şeyleri asmaktan nehyeden daha böyle başka başka daha rivayetler var. Ben birkaçını okudum ama abiler maalesef hakikat bu olmasına rağmen günümüzde böyle bir takım insanların işte böyle şirki gayelerle bu tür böyle şeyler astığını görüyoruz. Yani hiç böyle faydaya sebep olmayan, zararın def edilmesine, hafifletilmesine sebep olmayan bu tür şeyler taktıklarını görüyorum. Mesela insanlardan kimisi böyle şirki gayelerler ya küçük şirk ya da büyük şirk olan gayelerle mesela kimisi mesela boyunlarına veyahut da işte pazularının üzerine küçük bir deri asıyorlar mesela. Yani bu tür şirki gayeler ya küçük şirk ya da büyük şirk ama genelde zaten toplumda benim görebildiğim kadarıyla yani küçük şirk yaygın yani. Hatta büyük şirk inancıyla yani bu tür şeylerin takılması Allah alem benim görebildiğim kadarıyla yok gibi bir şey. Yani genelde böyle küçük şirk olacak olan inançla bu tür şeyler takılıyor. Fark etmez yani. Kim insanlar işte böyle küçük şirk olan gayelerle diyelim ne yapıyorlar? Boyunlarına veya da pazurlarına böyle onların üzerine küçük bir deri asıyorlar. Veya da kimleri ne yapıyorlar? Mesela arabasına ayı kafası veya da tavşan kafası asıyorlar. Ya da mesela boncuk asıyorlar, tesbih asıyorlar. Kimisi de mesela ya kendisine veya da çocuğuna veya evine veya iş yerine veya arabasına veya kapılara mesela nazar boncukları asıyorlar. Kimileri de işte kapının veya arabanın üzerine ayakkabı asıyorlar. Yani bu tür şeyler hep böyle gördüğünüz şeyler. Kimi de mesela kapının girişine böyle geyik kafası veya da kurt kafası asıyorlar. Veya da at nalı asan insanlar var. Hep bu tür böyle şirki gayelerle asılıyor abiler. Ama bakın şöyle bir şey söylenebilir. Yani senin bu saymış olduğun şeylerin çoğu veyahut da hepsi kimi insanlar tarafından yani bu tür böyle şirki gayelerle asılmıyor. Yani işte zararın def edilmesine, zararın hafifletilmesine, zararın kaldırılmasına bir sebep olsun. Bunlar bir sebeptir. Ben bunları asayım ki bunlar buna sebep olsun, faydaya sebep olsun. Faydayı Allah yaratır ama sebep olsun diye inançta bu şirk, küçük şirk olan inançta takmıyorlar da sadece böyle süs niyetiyle de takıyorlar değil mi? Az evvel saydığım şeyleri böyle arabalarına, işte iş yerlerine, evlerine vesaire böyle süs niyetiyle takan insanlar da var değil mi abiler? Peki şimdi bunlara ne diyeceğiz? Bunların yaptıkları doğru mu? Küçük şirk gayesiyle asılan bu şeyleri kimi insanların veya da büyük şirk gayesiyle de diyebiliriz ama toplumda genel küçük şirk olduğu için söylüyorum. Küçük şirk gayesiyle asılan bu şeylerin kimi insanlar tarafından böyle süs amacıyla asılması bunu haram olmaktan çıkartır mı abiler? Alimlerimiz diyorlar ki bu amaçla bile olsa bu tür şeyleri asmak yani süs amacıyla bile dursa bu şeyleri asmak nedir? Haramdı, caiz değildir. Niye caiz değildir abiler? Çünkü sen bu şekilde bu tür şeyleri takmak suretiyle küçük şirk koşan veyahut da bu tür şeyleri takmak suretiyle büyük şirk koşan insanlara benzemiş oluyorsun. Değil mi? Bu saymış olduğumuz süs niyetine sayılan şeyler yani insanlar tarafından küçük veya da büyük şirk niyetiyle asılıyor değil mi? E sen onlara benzemiş oluyorsun. Aleyhisselam ne buyuruyor hadiste? Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Her kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor Aleyhisselam. O yüzden alimlerimiz diyor ki bu niyetle bile olsa bu tür şeylerin asılması nedir? Caiz değildir, haramdır diyorlar. Şimdi abiler bakın bu konuyu bu şekilde açıkladıktan sonra şu konuya geçelim. Yani önemli bir konu. Şimdi bazı insanlar biliyorsunuz böyle nazardan, hasetten ve benzeri böyle afetlerden korunmak için evlerine böyle Kur'an veyahut da İhlas Suresi gibi böyle bir sure ya da işte Ayetel Kürsi gibi bir ayet asıyorlar değil mi? İşte kimi de mesela boyunlarına asıyorlar. İşte içinde böyle ayet yazılı olan, içinde böyle sure yazılı olan muskalar asıyorlar. Veyahut da işte Allah-u Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının bulunmuş olduğu şeyler asıyorlar. Veyahut da işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinde gelmiş olan, varit olmuş olan böyle bir takım dualar, bir takım zikirler asıyorlar. Bu tür şeyler asmak abiler caiz mi? Arabaya asıyorlar değil mi? Evlerinin bir köşesine asıyorlar, iş yerlerine asıyorlar vesaire yani. Ama bakın astıkları şey ne? Böyle nazar boncuğu, az evvel bahsetmiş olduğum işte halka, iplik vesaire. Bu tür şeyler değil yani saçma sapan şeyler değil. Bakın astıkları şey ne? Kur'an ayetleri. Astıkları şey ne? Allah-u Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının yazılı olmuş olduğu şeyler. Astıkları şey ne? Sünnette, sahih sünnette sabit olan bir takım dua ve zikirler. Bunları asmak peki abiler caiz midir? El cevap diyoruz ki abiler, selefi salihin, salih selefimiz ve onlardan sonra gelen alimlerimiz, fakihler bu konuda ihtilaf etmişler abiler. Yani bunu bilmemiz lazım. Bu konu öyle açık bir mesele değil. Hani sen farklı düşündüğün zaman bu konuda seni böyle bidatçı yapan, seni işte sapık yapan bir husus değil abiler. Bu konu ihtilaflı bir konudur. İhtilaf ta seleften itibaren gelmektedir. Selef zamanında da bu mesele tartışılmıştır. Mesela kimileri, yani mesela örneğin sahabeden Abdullah İbni Amr İbni As mesela ve de işte yine sahabeden Ayşe radıyallahu anha bu tür şeylerin takılmasının caiz olduğunu söylüyorlar abiler. Caizdir. Ama bakın burada şunu belirteyim. Yani Abdullah İbni Amr İbni As'ın bu konudaki söylediklerini gelen rivayetlere baktığımız zaman Abdullah İbni Amr İbni As'ın şöyle bir yöntem uyguladığını görüyoruz. Yani mesela çocuklarından buluğa ermemiş olanlar için. Bak çocuklarından buluğa ermemiş olanlar için. Küçük çocuklar için böyle korunma duasının bulunmuş olduğu bir yaprağı böyle yazar. Ve onu da çocuğun boynuna takarmış. Ama buluğa ermiş olan çocukları için aynı şeyi yapmazmış bakın. Abdullah İbn Amr İbn As'ın buna cevaz verdiğini söylerken yani bu şekilde yaptığını da bilmemiz gerekiyor abiler. Rivayette aynen bu şekilde geçiyor. Abdullah İbn Amr İbn As sahabedir eyvallah. Ama takarken kimlerin boynuna takıyor? Buluğa ermemiş olan çocuklarının boynuna takıyor. Buluğa ermiş olan çocuklar neyse o duayı öğretiyor. Öğretiyor ve o şekilde oku diyor. Yani Abdullah İbn Amr İbn As bu konuda cevaz verirken bu şekilde cevaz veriyor. Yani bunu bu şekilde yani bilmemiz gerekiyor. Yine dedik Ayşe radıyallahu anh'a da değil mi? Buna cevaz verenlerden dedik. Ama abiler bakın Ayşe radıyallahu anh'ın buna cevaz verdiğine dair böyle rivayette de esas yani onu okuduğumuz zaman şunu görüyoruz ki Ayşe radıyallahu anh bela geldikten sonra bu tür şeylerin asılmasında bir beis olmadığını söylüyor. Bak bir bela var. Bir bela gelmiş. Çatmış. Sana bir sıkıntı gelmiş. Bu sıkıntı geldikten sonra asılmasında bir beis olmadığını söylüyor. Ama eğer bela gelmeden önce mesela nazar değmesin diye örnek hasetçinin şerri dokunmasın diye eğer asılırsa bak işte buna Ayşe radıyallahu anh'a cevaz vermiyor. Aynı şekilde İmam Malik de aynen böyle düşünüyor. Yani bu tür şeyler asılması caizdir diyor İmam Malik ama bela geldikten sonra asılırsa daha bela gelmeden eğer içinde Kur'an ayeti olan vesaire böyle muskalar vesaire bu tür şeyler asıldığı zaman o zaman nedir bu? Caiz değildir diyorlar yani. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Her neyse bakın kaç tane isim saydık şu anda? Abdullah İbn Amr İbn As'ı saydık. Onun ne kastettiğini söyledik. Ayşe radıyallahu anha aynı şekilde bak. Cevaz verenlerden. İmam Malik de aynı şekilde Ayşe radıyallahu anha gibi. Az evvel söylemiş olduğumuz şekliyle cevaz verenlerden. Hatta yani diyebiliriz ki cumhur ulema, alimlerin geneli abiler ve alimlerin geneli buna cevaz veriyor. Bu bir hakikat abiler. Bunu bilmemiz lazım. Yani. Kimi cahil Müslümanlar bunun asla caiz olmadığını, bizzat hatta belki şirke kadar vardıran insanlar var. Böyle daha yeni şuurlanmış olan Müslümanlarda bu tür şeyler görebilirsiniz yani. Üzerinde sadece Kur'an yazılı olan, sadece Allah'ın isim sıfatları yazılı olan, böyle muska takmış olan kimseleri şirkle itham edebiliyorlar. Halbuki biliyor ki sadece Kur'an yazılı onda yani. Hani ama daha yeni şuurlandığı için böyle yeni böyle hani aktarılan bilgileri yanlış anladığı için o yüzden maalesef bu tür böyle hatalar var. Yani bu yani bırak bidat olmayı, yani bırak böyle kesin bidatlığı, kesin sabit olmasını bırak. Hakkında muteber bir ihtilaf olmuş olduğu bir mevzudur abiler. Aynı şekilde Said İbnül Müseyyep değil mi? Tabiye'nin büyük alimlerindendir. Ebu Hureyre'nin damadıdır. Çokça ismini duymuşsunuzdur. Bu da aynı şekilde cevaz veren alimlerden. Yani genel olarak abiler cumhur ulema buna ne yapıyorlar? Cevaz veriyorlar abiler. Ve az evvel işte Temime ile alakalı bir takım hadisler okudum ya. Temime ne dedik? Fayda verir, işte zararı def eder. Veyahut da buna sebep olur diye asılan her türlü şey zaten temme kavramına girer dedik değil mi abiler? Her türlü yani sadece incili boncuk değil dedik değil mi? İncili kolye değil. Yani bunun dışında dedi her türlü yani bu niyetle aslında her türlü şey girer dedik yani. Ki bunu az evvel izah etmiştik. Onlar işte diyorlar ki bu temime ile ilgili hadisler diyorlar içinde şirk olan temimelerle alakalıdır. Hani bu hadisler bu içinde Kur'an yazılı olan şeyleri içermez. Bunu bağlamaz diyorlar abiler. Bundan dolayı ne yapıyorlar? Cevaz veriyorlar ama abiler diyorlar ki tamam biz buna cevaz veriyoruz ama şu üç şartın gerçekleşmesi şartıyla biz buna cevaz veriyoruz. Aksi takdirde içinde Kur'an yazılı olan ne yapamazsın? Muska takamazsın. Veyahut da işte evde böyle Esma-ül Hüsna değil mi? İşte Kul a'udhu bi rabbil felak, Kul a'udhu bi rabbin nas, Ayet-el Kürsi, İhlas sureleri mesela asılıyor. Bu tür şeyler asmak caizdir diyorlar ancak şu üç şartla olur ha. Hani bu üç şarttan birisi eksik olduğu takdirde o zaman bunların boyuna, iş yerine, evin duvarına asılması caiz değildir diyorlar. O da nedir? Birincisi abiler diyorlar ki asılan şeylerin içinde sadece Kur'an ayetleri geçecek. Veyahut da Allah'ın isim ve sıfatları, Esma-ül Hüsna mesela. Veyahut da şu sünnette var olan dualar ve zikirler geçecek. Bunun dışında başka bir şey olmaması lazım. Bu birinci şart. İkinci şart ne diyorlar? Diyorlar ki bu yazılan şeylerin Arapça bir lafızla yazılması lazım. Arapça bir lafızda olacak. Başka bir dilde olmayacak. Ve bir de manası anlaşılabilecek şekilde olacak. Dolayısıyla haber eğer Arapça olmayan bir lafızda yazılmışsa veyahut da Arapça bir lafızda yazılmış ama anlaşılmıyor. Yani öyle bir yazılmış ki yani. Çince sanki hiç anlayamıyorsun. Bir okuyorsun, açıyorsun. Yani ne yazıyor yani? Çok enteresan bir hat kullanmış. Anlaşılmıyor. Eğer böyle şekilde yazılmışsa nedir? Bu da şarta aykırıdır. O zaman bunun takılmasına cevaz vermiyorlar. Bu da İkinci şart yani Arapça olacak ve Arapça olmasının yanında bir de ne olacak? Anlaşılır, okunabilir olacak abi. Böyle garip bir şekilde yazılmayacak. Üçüncü bir şart da diyorlar şifanın Allah'tan geldiğine, sadece Allah'tan geldiğine inanılacak. O asılan muskanın içinde Kur'an, Allah'ın işte isimlerinden sünnetteki dualar ve zikirlerin geçmiş olduğu şeyin müstakil olarak fayda verme. Yani bizzat o fayda veren odur diye inanılmayacak. Bizzat işte zararı kaldıran o, zararı def eden, zararı hafleten bizzat o diye inanılmayacak. Sadece o takılan muska nedir? Bir sebep yani. Ha. Allah'ın sana zararı kaldırmasına, hafifletilmesine, yani fayda vermesine nedir? Bir sebeptir. Şifa sebeplerinden bir sebep. Nasıl ki bal, değil mi? Çörek otu vesaire, rukiye. Bunlar nasıl ki sebepse, Allah bunları şifanın sebepleri kılmışsa, biz bunları yani yerken, kullanırken böyle inançlara sadece sebep olarak bakıyoruz. Aynen bu şekilde sebep olarak bakılması gerekir diyorlar. İşte diyorlar ki bu üç şart yerine geldiği takdirde nedir? Bu tür şeylere asmakta bir sakınca, bir beis yoktur diyorlar. Bu birinci görüş sahipleri. Seleften bakın Ayşe radıyallahu anh'a var değil mi? Abla İbn Amr İbn As var vesaire. Bunların tabii neyi kastettiğini de tabii açıklamıştık. Ama abiler bakın buna karşın kim alimler ise buna cevaz vermiyorlar. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh, Ukbe bin Amir, İbn-i Ukeym, Hasan Basri, İbn-i Mesud ve İbrahim'in Nakai gibi, Alkama gibi İbn-i Mesud'un öğrencileri. Bunlar hesabiler diyorlar ki içerisinde Kur'an işte vesaire az evvel saydım Allah'ın isimleri, sıfatları vesaire sünnette geçen zikirler. Bunlar da yazılı olsa diyorlar bu şeyleri takmak caiz değildir diyorlar. Ve Allahu alem bir sevap abiler doğru olan görüş bu. Ama bu konunun ne olduğunu bileceğiz abiler. İçtihadi bir konu olduğunu bileceğiz. Hem de muteber yani. Hakkında böyle gerçekten itibar edilen muteber bir içtihadın olduğunu bileceğiz. Biz bu görüşü alsak bile, haram olduğu görüşünü alsak bile yani takan kimselere karşı yani bu tür böyle muskalar takan kimselere karşı şiddetli bir şekilde nedir? Karşı çıkmayacağız abiler. Çünkü sonuçta cevaz veren bakın sahabeden bile aktardık. Tabiinden bile olan alimleri aktardık. Hatta ulemanın cumhuru böyle düşünüyor değil mi? Bu alimler yani neden dolayı haram olduğu görüşünü tercih etmişler? Bunu mesela 3 maddede inşallah izah etmeye çalışalım. Şimdi az evvel ben bir takım rivayetler okumuştum değil mi? Temime ile alakalı değil mi? Veda ile alakalı, veda ile alakalı bir takım rivayetler okumuştum. Bunlar işte fayda verir düşüncesiyle veyahut da buna sebep olur. Düşüncesiyle mesela bir şeyler asmaya dair rivayetlerdi yani. Herhangi bir şey. Tembihin içine her şey giriyor dedik değil mi abiler? Bakın bu hadisler umumi. Hiç böyle bir başka rivayet bu hadislerin böyle genel manasını ne yapmamış? Daraltmamış. Yani mesela şöyle bir rivayet yok işte eğer içerisinde Kur'an vesaire yazılıysa o zaman bunda bir beis yoktur diye bu az evvel okumuş olduğumuz hadislerin genelliliğini taksis eden, daraltan bir rivayet yok abiler. Umum üzerine yani. Dolayısıyla abiler böyle bir istisna olmadığına göre diyorlar bu alemler. Bir şeyler böyle asma ile ilgili hadisler az evvel birkaçını okudum. İster Kur'an'dan olsun, isterse başka bir şeyden olsun fark etmez. Aleyhisselam genel bir ifade kullanmış mı? Genel bir ifade kullanmış. O halde bu hadislerin umum üzerine anlaşılması gerekiyor. Genel üzere anlaşılması gerekiyor. Delil olmadığı takdirde dolayısıyla nedir? Kur'an bile yazılı olsa bunlar bile nedir? Az evvel okumuş olduğumuz hadislerin dahilinde. Çünkü bunu nedir? Taksis eden, bunu daraltan bir rivayet yok abiler. Mesela bunu bir hadis üzerinden açıklayarak daha böyle iyi anlaşılmasını sağlayalım. İşte mesela Aleyhisselam buyuruyor ki اِنَّ الرُّقَى وَالْتَمَائِمَا وَالْتِوَالَةَ شِرْكٌ Şüphesiz diyor rukyeler, temimeler ve tivele bir şirktir diyor bakın. Tiveleden kasıt ne yapılır? Hanımın kocasına veya kocanın hanımına sevdirilmesi için. Yani bunların birbirlerine sevdirilmesi için yapılan bir çeşit sihirdir abiler. Aleyhisselam ne diyor işte bu rukyeler, ondan sonra temimeler ve tivele bakın şirktir. Bak kaç tane Aleyhisselam şeyden bahsediyor? 3 tane bahsediyor değil mi abiler? Bakın sadece bak bu 3 şeyden sadece rukye abiler. Başka hadislerle nedir? Bu genel manası ne yapılmış? Daraltılmış bak. Sen şimdi bu hadise baksan ne diyeceksin? Rukye diyeceksin. Ne olursa olsun. Nasıl rukye olursa olsun değil mi? Her türlü şekilde demek ki neymiş? Küçük ya da büyük bir şekilde şirk diyeceksin değil mi? Ama biz abiler biliyoruz ki başka rivayetlerden rukye yapılmasında herhangi bir beis yok. Ama bakın diğer ikisi temime ile tivele ise abiler bunun yani bu ve buna benzer böyle yani umum ifadeden, genellik ifadeden temime ile ve tivele ile alakalı hadisleri daraltan başka bir rivayet yok. Sadece neyle var? Rukye ile alakalı var. Nitekim dedik yani bu caizdir. Mesela Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki içerisinde şirk olmadığı müddetçe rukyelerde hiçbir beis yoktur diyor Aleyhisselam. Bak demek ki o zaman bu hadisin manası genel ama bu genellik manasını daraltan başka hadisler de var mıymış? Ama neyle alakalı? Rukye ile bak temime ile alakalı yok işte. Ya da tivele ile alakalı yok. Yine mesela peygamberden sabit o hem kendisine hem de başkasına rukye yapıyor. Hem kendisine hem de başkasına mesela rukye yapmıştır. Hatta Cibril Aleyhisselam rivayetlerde geçiyor. Ve Aişe radıyallahu anh tarafından kendisine rukye de yapılmıştır Aleyhisselam'ın yani. Hem yapmıştır hem de Aleyhisselam kendisine rukye de yaptırmıştır abiler. Rukye nedir? Yani bunun üzerinde de duralım biraz. Rukye abiler hastaya, hasta olan, rahatsız olan kimseye bazı böyle lafızları, bazı sözleri okuyup üflemek veyahut da el ile dokunmak suretiyle yapılan bir tedavi yöntemi abiler. Rukye. Ya el ile yani sürerek, dokunarak yaparsın veyahut da üfleyerek yaparsın. Bir takım şeyler okuyarak. Buna abiler rukye denilir. Bakın. Rukye dedik caizdir ama o da ne şartla? Az evvel saydığımız şartlarla. Bir de ne olacak? Rukye Kur'an ayetlerinden olacak. Veya Allah'ın isim ve sıfatlarıyla yapılacak. Veyahut da sünnette gelen dua ve zikirlerle yapılacak. Ve bir de nedir? Manası anlaşılabilecek şekilde yapılacak. Arapça bir şekilde yapılacak. Ve bir de nedir? O rukyenin bizzat yani o okunan rukyenin bizzat şifaların olduğuna inanılmayacak. Şifalarının sadece Allah olduğuna inanılacak. Ama bu rukye nedir? Şifa sebeplerinden bir sebep olduğuna inanılırsa o zaman rukye nedir abiler? Yaptırmakta herhangi bir beis yok. Asla şirk diye nitelendirilmez. Bak bu hadisin umumuna dahil edilmez değil mi? Çünkü başka rivayetler gördüğünüz gibi rukyenin meşru olduğunu söylüyor. Hatta rukye yaptırmak abiler müstahap hatta yani. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de az evvel söyledik değil mi? Buna ruhsat tanımış, kendisine yapmış ve yaptırmış da aynı şekilde değil mi? Ama abiler tabi eğer rukye mesela Allah'ın dışında böyle şeytanlara veya meleklere veya hatta işte gayip olan hazırda hani şu anda bizi duyuyor, bizi duyacak, bizi görecek şekilde böyle olmayan hani hazırda olmayan gayip olan böyle velilere veya hatta ölülere sığınılarak veya da bunlardan birinden böyle medet ummak suretiyle yapılırsa veya da şeytanların böyle isimleri anılarak yapılırsa işte bak bu tür rukye az evvel okumuş olduğumuz hadise girer. Ama az evvel saydığımız bu şartlarla bu üç şartla olan rukye hadise girer mi? Girmez. Bak o hadisin bak abiler genelliliğini daraltan başka rivayetler olduğu için rukye ile alakalı biz diyoruz ki bak tamam bu rukye şirktir ama bu rukye caizdir diyoruz değil mi? Ama bakın tivele ile alakalı tivele ittifakla caiz değil bir kere değil mi? Hanım kocasıya koca da hanıma sevdirilmesi için yapılan bir sihir çeşidi. Bunu takseden bunun genelliğini takseden daraltan hiçbir şey yok. İttifakla zaten caiz değil. Temime ise abiler dedik ihtilaf var ama bu az evvel okumuş olduğumuz yani hadisler değil mi? Yani bir şeyler asmayla alakalı. Vardı olan hadislerin bu umumunu, genelliğini taks eden bir hadis var mı? Yok. O zaman biz diyoruz ki böyle bir rivayet olmadığına göre nedir? Yani bu tür şeylerin içinde Kur'an da yazılsa vesaire takılması nedir abiler? Caiz değildir. Eğer zaten caiz olsaydı nedir? Yani rukyenin caiz olduğunu değil mi? Kur'an'ın, Allah'ın isim ve sıfatlarının rahatsız kimseye okunmasına cevaz veren, ruhsat veren yani rukyeye dinimiz ne yapardı? Bunu da izah ederdi değil mi? Bunu da açıklardı, derdi ki muska takmakta da nedir bir sorun? Yok, bununla alakalı aleyhissalatü vesselam'dan açık hadisler, açık fiili veya sözlü açıklar gelebilirdi ama böyle bir şey demek ki olmadığına göre o zaman biz diyoruz ki rukye ayrıdır. Nedir? Böyle yani muska takmak, böyle içinde Kur'an yazılı olan muska takmak ise nedir? Ayrıdır diyoruz. Bu birinci yaklaşım tarzı abiler. İkinci yaklaşım tarzı da diyorlar ki alimler, yani buna haram diyen alimler, eğer biz buna cevaz verirsek diyorlar, Kur'an yazılı olmayan şeylerin de hani bir takım şartlar saymışlardı ya o caiz diyenler, o sizin şartlarınıza aykırı bir şekilde böyle muska vesaire yani bu tür şeylerin de takılmasına bu yol açacak. Buna sebebiyet verecek diyorlar. Seddü'z-zeriya diye bir kural var değil mi? Yani harama giden, şirke giden yolları ne yapmak? Kapatmak. Bunları kapatmak için de nedir? Bu tür yollara giden şeyleri de engellemek adına. Eğer biz bunlara cevaz verirsek özellikle böyle cahil insanların arasında ne yapılacak? Bu zamanla artık böyle içinde Kur'an'ın da değil başka böyle şeylerin de taşınmasına bilinçli olarak veya olmayarak bak değil mi? Kimi insanlar bilinçsiz olarak alıyorlar, birisi ona veriyor. Al diyor, tak diyor. Zannediyor ki Kur'an değil mi? Halbuki o sihir normalde. Yazmış mesela Kur'an ayetlerini ama araya da böyle bir şeyler sıkıştırmış tabii böyle. Adam zannediyor, bakıyor, aa bak Kur'an ayetleri var. Ayetel kürsü var, bak işte melek isimleri yazıyor, bak işte şöyle böyle. Ama ayetin arasında böyle bir şeyler sıkıştırıyorlar. Sen anlamıyorsun. Belki o ayetle adam dalga geçiyor. Belki o ayeti inkar ediyor. Sen bilmiyorsun işte onu. O yüzden yani böyle özellikle bu tür şeylerin nedir? Açılmasına, yani buna yol açacağı için nedir? Bu tür şeyler ruhsat tanımak doğru değildir. Ve aynı zamanda abiler biz buna yine ruhsat tanırsak bu neye de yol açacak? İnsanlar zannedecekler ki yani bizzat şifa veren, bizzat zararı def eden, bizzat fayda veren, bizzat o rukye, bizzat o Kur'an okunması, bizzat o sünnetin okunması, bizzat o fayda veriyor. Halbuki değil mi, cevaz verenler böyle bir inanca sahip olmaması gerektiğini söylüyorlar değil mi? Ama bak burada bir parantez açalım. Diyelim bu şekilde inanılıyor. Hani bir adam mesela diyelim Kur'an mesela takıyor, yani muska, Kur'an'ın içinde yazılı olduğu bir muska takıyor vesaire. Onun bizzat böyle fayda verdiğine, bizzat yani şifa verenin o olduğuna inanarak takarsa şirk işlemiş olur mu? Olmaz abiler. Ha neden olmaz? Ya bu caiz değil bir kere bak. Bu caiz değil, haramdır. Niye olmaz? Çünkü bak sen sonuçta Allah'ın bir sıfatının, yani Allah'ın bak kelam sıfatının değil mi? Yani sen mesela Kur'an ayetlerinin bizzat tesir gücü olduğuna inanıyorsun mesela. Sen burada şimdi kimin fayda verdiğini söylemiş oluyorsun? Allah'ın bir sıfatının, yani kelam sıfatının değil mi? Kur'an Allah'ın kelam sıfatının bir tecellisidir değil mi? Yazıya dökülmüş halidir değil mi? Sen onun fayda verdiğine inanıyorsun. Yani yine Allah'a raci olduğu için, yani Allah'ın bizzat zatının fayda verdiğine sadece o fayda verir demiyorsun da Allah'ın işte nedir? Kelam sıfatı. Değil mi? Tecellisi olan Kur'an bizzat fayda verir dediğin için, yani bu da yine Allah'a döndüğü için, yine Allah'la alakalı olduğu için bu ne olmaz? Şirk olmaz abiler. Ama tabii nedir yine? Caiz değildir tabii ki. Değil mi? Bizzat Allah'ın yani zatının yani bizzat fayda verdiğine, sadece onun fayda vereceğine inanmak gerekiyor. İşte ne yapmak? Bunlara eğer cevaz verirsen o zaman insanlar ne yapacak? Böyle yani bunların bizzat fayda vereceğine de inanabilecekler zamanla. Aynı şekilde abiler bir üçüncü yaklaşım tarzı var ki diyorlar ki bu tür muskaları üzerinde bulunan kişi dikkatsizliğine gelerek birçok kere böyle tuvalet gibi pis yerlere girebilecek. Değil mi? Bu da mesela caiz değil. Ve hatta işte muskanın üzerinden yatabilecek ve de buna benzer böyle Kur'an'a saygıyla bağdaşmayan hallerde bulunabilecekler değil mi? Özellikle böyle takılan muska böyle çocukların veyahut da böyle Kur'an'a gereken ihtiramı göstermeyen cahil insanların üzerinde ise değil mi? Muhakkak olacaktır. Daha da fazla meydana gelecektir. O zaman abiler sonuç olarak bu saymış olduğumuz sebeplerden ötürü, bu üst sebepten ötürü Allahu alem bir sahab yine diyerek yani bu konuda sonuçta muteber bir ihtilaf olduğu için zannederek söylüyoruz. Kesin olarak söylemiyoruz. Allahu alem diyoruz. İçinde Kur'an yazılı olan, içinde Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının ve de sünnetten gelen dua ve zikirlerin yazılı olduğu böyle muskaları evlere, boyunlara, çocukların boyunlarına, işte kola, işte ya da arabaya, hayvana vesaire evlere asmak ve de Esma-ül Hüsna yazılı olan şeylere asmak, kul a'udhu rabbil felak, kul a'udhu rabbin nas, ihlas, ayetel kürsi gibi böyle bu tür amaçlarla böyle asılan şeylere asmak nedir abiler? Caiz değildir. Allah alem bir sevap tabii kaydını koyarak bunu söylüyoruz. Tabi mesela şöyle de bir soru atılabilir. Yani ben eve işte kul a'udhu rabbil felak veyahut da işte Esma-ül Hüsna bu tür şeyler cin asmamın sebebi bunlar işte, yani hırsızları işte hırsızlardan, nazardan, böylesi tehlikelerden korur amacıyla ben takmıyorum. Hani bunlara benim asmamın amacı bu değil. Sadece eve böyle bir dekor versin. Bu amaçla takanlar çok. Hani dekor versin, bir süs olsun yani. Orada böyle Allah'ın ayeti olarak bir süs olsun yani. Hesapta bunu böyle işte yani Allah'ın ayetlerine saygı olarak telakki ediyor. Biz diyoruz ki abiler, bu niyette bile olsa nedir? Doğru değildir diyoruz. Bunu takmak doğru değildir. Niye doğru değildir? Çünkü Kur'an yani süs olarak, süs eşyası olarak kullanılsın diye mi indi abiler? Kur'an'ı böyle bir süs eşyası mesabesinde görmek Kur'an'ın saygınlığına nedir? Aykırıdır diyoruz abiler. Mesela şöyle de bir soru sorulabilir. İşte adam diyebilir ki hocam işte ben arabada ayetel kürsü veyahut da ayetel kürsü asmışım. Arabanın böyle tam hani böyle sallanan yere var ya, böyle aynalık sallanan böyle yerine ayetel kürsü asmışım. Veyahut da sefer duası asmışım ama amacım ne, işte ben arabaya bindiğim zaman onu hatırlayayım. Onu hatırlamak için ya da onu ezberlemek için. Ben bu amaçla takıyorum. Süs işim falan da değil. Amaç ne? Hatırlamak bindiğim zaman veyahut da ezberlemek. Bu niyetle asarsa bunda hiç beis yok. Bunda bu caizdir. Ama süs olsun diye asarsan sen, o zaman tabii ki nedir abiler? Bu ziynet için koyulmuşsa bu doğru değildir diyoruz. Çünkü nedir? Kur'an yani bu mesabeye indirilecek bir kitap değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.